Ayrım 9, bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 79.
Nerede kalmıştık?
Evet, ilk cenazem. Gülüyor ve cılız kollarını seyirciye doğru uzatıyor.
Ölüp gökyüzündeki kabul merkezine giden tiplerle ilgili fıkrayı duymuş muydunuz? Hani görevliler onları cennete veya netan, pardon, cehenneme gidecekler olarak ayırırmış ya. Şaka bir yana, en büyük korkumuz bu değil mi? Yani sonunda hahamların haklı çıkması, harbiden cehennem diye bir yer olması. Seyirci gönülsüzce gülüyor ve insanlar adama bakmak istemeyerek gözlerini yere indiriyor.
Dinleyin millet, boru değil, her şey dahil bir cehennemden bahsediyorum. Ateşlerden, boynuzlu zebanilerden, o küçük tırmıklara, yabalara, işkence tekerinden fokurdayan katrana dek. Şeytanın kullanımına sunulan ne kadar zamazingo varsa hepsinin yerli yerinde olduğu dört başı mamur bir cehennemden. Son birkaç ay bunları düşünmekten gözüme uyku girmedi yeminle. En fenası da geceler. Geceler bastırdı mı bu düşünceler beni yiyip bitiriyor. O yüzden şu an aklınızdan geçenleri gayet iyi anlıyorum.
Ha siktir, neden o lanet olası Paris seyahatinde tutup o domuzu yedim ki? Hamursuz bayramında Abu Goş'tan yediğim pideler hay boğazıma dizileydi. Neden hepimiz Tevrat Judaizmi partisine oy vermedik ki?
Dipnot, 1992 yılında iki radikal dindar partinin birleşmesiyle kurulan siyasi parti. Çevirinin notu. Sesini alçaltıyor derken bir anda gürlüyor.
Artık çok geç sizi köpekler, doğru katran kazanına.
Kalabalık gülüyor.
Evet, ben tam ilk cenazemden bahsediyordum, sonra tutup bana güldünüz. Sizi şerefsizler, sizi vicdansızlar ordusu. O kadar taş kalplisiniz ki firavun bile yanınızda melek kalır. 14'üne yeni girmiş bir çocuktan bahsediyoruz burada. Dovik, Novale, annesinin göz bebeği. Bana bir bakın, gördünüz mü? Bunun aynısı ama kabak kafa, kirli sakal ve insanlıktan tiksinme kısmı hariç.
Sanki onun onayını veya yalanlamasını beklercesine neredeyse istemsizce küçümen kadına kayıyor gözü. Bu iki seçenekten hangisini tercih ettiğini kestirmekte zorlanıyorum. Dahası ilk kez önce bana bakmadığı da gözümden kaçmıyor. Kadın ona bakmayı reddediyor, gözlerini köşe bucak kaçırıyor ondan. Dovale ne zaman kendini kötülese yaptığı üzere öne eğik başını iki yana sallıyor. Dovaleh konuştukça kadının dudakları da sessizce kıpırdıyor. Benim oturduğum yerden Dovaleh'in dediği her şeyi kendi sözcükleriyle feshedermiş gibi görünüyor. Kadınla ilgili bir şeyin adamın tepesine attırdığını hissediyorum. Tükürük bezleri şimdiden zehrini salmaya koyulmuş bile. Ama bu sefer ilişmiyor kadına. Soluk benizli deli fişek bir oğlanın bir apartmanın arkasındaki toprak yolda gülerek elleri üstünde yürüdüğünü görür gibi oluyoruz bir an. Ekose elbiseli mini minnacık bir kız çocuğuyla karşılaşıyor, onu güldürmeye çalışıyor.
İşte o Dovale, nur içinde yatayım. Fındık kadar tıfıl mı tıfıl bir oğlandı. Bu arada bilin diye söylüyorum, 14 yaşımda tas tamam şu an olduğum boydaydım. Bir santim daha uzamak kısmet olmadı.
Artık alıştığımız o alaycı gülümseme yerleşiyor yüzüne.
Dünyaca bilindiği üzere olağanüstü başarılara imza attığım atomu parçalama ve tanrı parçacığını keşfetme alanlarının aksine.
Ellerini kendine çevirip yavaşça tepeden tırnağa bedenini işaret ediyor.
Sizlerin de pekala fark etmiş olacağı üzere benim güvenilir dostlarım, dikeylik serüvenimde nedense aynı başarıyı gösteremedim.
Gözleri donuklaşıyor ve elini şefkatle edep yerinin üstünden geçiriyor.
Ah, o tanrı parçacığı yok mu? Ama ciddi söylüyorum, ailemde özellikle de baba tarafımda böyle bir fenomen var. Erkekler bar mitzvah yaşlarında bir serpiliyor, adeta zirve yapıyor ve derken mumyalanmış gibi donup kalıyorlar. Ömür boyu aynı sonra. Bilimsel araştırmalara, belgelere dayanarak konuşuyorum, boru değil. Hatta Mengele'nin dahi bizi en azından bazı parçalarımızı incelemiş olduğundan eminim. Özellikle de kalça ve ön kol kemiklerimizi. Doğru duydunuz. Atalarım o içine kapanık pek beyefendi adamın merakını cezbetmişti, evet. Babamın ailesinden en az 20 erkeğin yolu Mengele'nin laboratuvarına düşmüş ve her biri de altın kalpli bu doktorun yardımıyla imkansız diye bir şey olmadığını, yeter ki gaza gelsin, insanın arşa kadar yolu olduğunu keşfetmişti.
Sırıtıyor.
Tek istisna babamdı. Anasının gözü piç kurusu babiş. Mengele'nin değerli araştırmalarından mahrum kalarak büyük fırsatı tepmiş oldu. Zira olaylar başlamadan 30 saniye önce öncü olarak İsrail'e göç etmişti. Annemse koşa koşa kollarına atıldı onun, doktorun yani. Yalnızca kendisi değil, bütün ailesi de. Yöntemleri her ne kadar kendine özgü de olsa bir nevi aile hekimimiz olduğunu söyleyebiliriz. Ne dersiniz, olmaz mı?
Giderek dilsiz kesilen seyirciye doğru kirpiklerini kırpıştırıyor.
Düşünsenize, Avrupa'nın dört bir yanından akın akın onu görmeye gelen, ona ulaşabilmenin sabırsızlığıyla trenlerde birbirlerini çiğneyen onca insandan başını alamazken bile adamcağız bütün o insanları şahsen görmeye ayıracak vakit bulabildi. Gerçi hastalarının ikinci bir görüş almasına kesinlikle karşıydı. O ayrı. Hekim namına yalnızca ona görünebiliyordunuz. O da kısa bir konsültasyon için. Sağa, sola, sola, sola.
Dipnot. Josef Mengele'nin Auschwitz'te trenden inen Yahudi mahkumlardan gaz odalarına gidecekleri sol tarafa, yaşayacakları ise sağ tarafa ayırmasına gönderme.
Kafası 15-16 kere takılmış bir saat akrebi gibi sola seyiriyor.
Seyirciler arasında bir hareketlilik oluyor, homurtular ve itirazlar yükseliyor. İnsanlar oturdukları yerde huzursuzca kıvıldanıp birbirlerine bakıyorlar. Öte yandan özellikle de yaşça daha genç olan seyirci saflarında tereddütlü kıkırdamalar da yok değil. Yüksek sesle gülmekte bir beis görmeyen yegane kişiler o iki motosikletçi oluyor. Gülerken burun halkaları ve dudak piercingleri parıldıyor. Yan masamda oturan kadın onlardan yana bir bakış atıyor, ayağa kalkıyor ve yüksek sesle iç çekerek dışarı çıkıyor. İnsanlar dik dik kadına bakıyor. Zavallı kocası oturduğu yerde bir an kala kalıyor, derken koşa koşa kadının peşinden gidiyor. Dovaleh sahnenin gerisinde tahta bir şövalye üzerinde duran ve şu ana dek fark etmediğim ufak bir kara tahtanın başına gidiyor. Kırmızı bir tebeşir alıyor, tahtaya yukarıdan aşağıya düz bir çizgi çiziyor. Onun yanına da daha kısa ve eğri bir çizgi çekiyor. Seyirciler kıkırdayıp aralarında fısıldaşıyor. Şunun gibi görünen bir dovale hayal edin, tokat yemek için kaşınan bönce bir surat, şişe dibi gözlükler, kemeri ta göğüs uçlarına kadar çıkan kısa pantolon. Babam pantolonlarımı dört beden büyük alırdı, büyük umutları vardı benim için. Şimdi bütün bu dediklerimi baş aşağı çevirin de amuda kaldırın. Şimdi nasıl, anladınız mı? Olayı çözdünüz mü? Bir an tereddüt ediyor derken elleriyle sahnenin tahta zeminine uzanarak kendini boşluğa bırakıyor. Kolları üstünde durmaya çabalarken alt gövdesi yalpalıyor. Bacakları çırpınıyor, düşüp yana devriliyor ve yerde bir yanağı tahtayı yamyası öper halde kala kalıyor.
Nereye gitsem böyleydim işte. İster önüm sıra sallanan sırt çantamla okula gidiyor olayım, ister evin içinde koridorda olayım, daima ellerimin üstündeydim. Babam eve gelinceye dek yatak odasıyla mutfak arasında bu şekilde belki bin kez mekik dokurdum. Mahallede avludan avluya geçerken merdivenlerden aşağı, merdivenlerden yukarı, çocuk oyuncağı diyelim düştüm, ne gam, yerden fırladığım gibi yeniden amuda kalkardım.
Konuşmaya devam ediyor. Onu böyle hareketsiz yere serilmiş halde görmek rahatsız edici. Yalnızca ağzı canlı şu an, açık, kıpırdıyor.
Nereden akıl ettim bilmiyorum, aslında biliyorum. Annem için bir gösteri hazırlıyordum, her şey o zaman başladı. Akşamları anneme kendi kendime uydurdum, bir takım skeçler sahnelerdim. Tabii Figaro eve dönmeden, çünkü o gelince birden acayip terbiyeli kesilirdik. Bir gün neden bilmem öylesine ellerimi yere dayayıp ayaklarımı havaya atıverdim. Bir kere düştüm, iki kere düştüm. Annem onu güldürmek için böyle yaptığımı zannederek beni alkışladı. Belki de gerçekten niyetim buydu. Bütün hayatımı onu güldürmeye çalışarak geçirdim ne de olsa.
Duruyor, gözlerini kapatıyor. Birdenbire yalnızca bir bedenden ibaret kalıyor. cansız, umutsuz bir başka mırıltının mekanda gezindiğini işitiyorum sanki. Neler oluyor burada? Ayağa kalkıyor, ortalığa saçılmış kıyafetleri toplarcasına uzuvlarını, kol, bacak, kafa, popo teker teker yerden kaldırıp sessiz sedasız toparlıyor. Seyirci saflarına usul bir kahkaha sızıyor. Bu gece hiç duymadığım türden bir kahkaha bu. Titizliğine, ince zekasına, teatral bilgeliğine duyulan hayranlığı ifade eden yumuşak bir kahkaha.
Yaptığımın annemin hoşuna gittiğini fark etmiştim. Bu yüzden de bacaklarımı yeniden havaya fırlattım, yalpaladım, düştüm, yeniden havaya savurdum ve annem güldü. Güldüğünü resmen kulaklarımla duydum. Ben de bıkmadan usanmadan tekrar tekrar denedim ve nihayet dengemi buldum. Aklımda başıma geldi. Derken huzura kavuştum, mutlu oldum. Tek duyabildiğim kulaklarıma hücum eden kandı. Ötesi yalnızca sessizlik. Bütün gürültüler bir anda kesildi ve dünyanın atmosferinde benim dışımda kimsenin olmadığı o yegane yeri sonunda bulmuş olduğum hissine kapıldım.
Alaycı bir tavırla zoraki gülüyor. Onda görmemi istediği şey aklıma geliyor o an. Kişinin içinden kendi iradesi dışında çıkan o şey, dünyada yalnızca tek bir kişiye mahsus olan şey.
Tamam mı, devam mı diye soruyor neredeyse mahcup bir edayla. Birkaç fıkra filan anlatsan olmuyor mu ahbap diye sesleniyor biri. Fıkra, espri filan duymaya geldik buraya diye homurdanıyor başka bir adam.
Kadının biri bağırarak onlara cevap yetiştiriyor.
Günün fıkrası o zaten. Anlayamadınız mı hala?
Lafı yediğine oturtan kadın bir kahkaha tufanı şeklindeki parsasını topluyor.
Dengede durmakta hiç sorun yaşamıyordum diye sürdürüyor lafını.
Ama incinmiş olduğunu görebiliyorum. Dudakları bembeyaz kesiliyor.
Aslında normal halimde, yani ayaklarımın üstünde oldum olası biraz sallantıda hissediyordum kendimi. Sanki düşüyormuş gibi ve sürekli korku içindeydim. Mahallemizde çok güzel bir gelenek vardı. Dovalehe vurmaca. Öyle ciddi bir şey gelmesin aklınıza. Arada bir tokat, ufak bir tekme, karına minicik bir yumruk. Kötü niyetle yapılan bir şey değildi. Sadece anlarsınız ya, teknik bir ayrıntıydı. İş yerine varınca kart basmak gibi. Bugün dovalehinizi dövdünüz mü?
Onunla dalga geçen kadından yana sert bir bakış atıyor, seyirci gülüyor, ben gülmüyorum. Beğer oradaki Gadna kampında bizzat şahit olmuştum bu anlattığına, hem de 4 tam gün boyunca.
Ama ellerimin üstündeyken iş değişiyordu, baş aşağı yürüyen bir çocuğu kimse dövmez. Kesin bilgi, amuda kalkmış bir çocuğa tokat atmak istediniz diyelim. Yüzüne nasıl ulaşacaksınız sorarım size. Sırf ona tokat atmak uğruna çömelip yerlerde sürünecek haliniz yok herhalde. Ya da diyelim ona tekme atmak istediniz. İyi de neresine atacaksınız tekmeyi? O pozisyonda taşaklar ne yana düşer kim bilir? Kafa karıştırıcı bir durum, öyle değil mi? Yanıltıcı. Hatta belki ondan biraz korkmaya bile başlayacaksınız. Evet, çünkü baş aşağı bir çocuk boru değildir. Bazen,
medyumdan yana bir bakış atıyor,
onun deli olduğunu bile düşünebilirsiniz.
Anne, anne, bak çocuk ellerinin üstünde yürüyor. Sus bakayım, çocuğu bırak da bileklerini kesen adama bak sen.
İç çekiyor.
Tam kafadan çatlaktım ben. Fıkra ne ki, mahallede nasıl alay konusu olduğumu ona sorun inanmıyorsanız.
Kadına bakmaksızın baş parmağını onun bulunduğu yöne doğru sallıyor. Kadın her bir sözcüğü düşünüp tartarcasına dinliyor ve başını kesin bir şekilde iki yana sallamaya devam ediyor.
Hayır. Tanrım, daha ne kadar?
Ellerini havaya savuruyor ve nedense bana bakıyor bir kez daha. Sanki mahsus taraflı bir tanık çağırmışım gibi kadının burada olmasından beni sorumlu tuttuğu hissine kapılıyorum.
Beni sinir ediyor diye söyleniyor kendi kendine yüksek sesle. İşimi yapamıyorum, tempomu alt üst ediyor. Burada bir hikaye kurmaya çalışıyorum. Bu kadınsa gelmiş.
Göğsüne sertçe masaj yapıyor.
Millet, siz beni dinleyin, ona kulak asmayın, olmaz mı? Sahiden sorunlu bir çocuktum. Oyunu oynamasını bilmiyordum. Hiçbir oyunu oynamayı bilmezdim. Bu sefer neye itiraz ediyorsun başında küçük hanım? Beni kendimden daha iyi mi tanıyordun yoksa?
Artık düpedüz sinirlenmeye başlıyor.
Bir gösteri olmaktan çıktı bu.
Burada bir şey var ve seyirci huzursuzlansa da onun çekimine kapılıyor. İnsanlar birkaç dakikalığına bile olsa buraya asıl gelme nedenlerinden feragat etmeye hazır belli ki. Beni bir kez daha pençesine alan o felcin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Kendimi uyandırmaya, birazdan geleceklere hazırlamaya çalışıyorum. Her neyse, geliyor olduğundan yana hiç kuşkum yok.
Alın size bir örnek. Adamın biri bir gün babama gidip benim şu veya bu haltı karıştırdığımı, dahası ellerimin üstünde yürüdüğümü yetiştiriyor. Biri beni sokakta annemin peşinden baş aşağı yürürken görmüş. Bu arada bilin diye söylüyorum. Aç parantez. Saat 5:30'da otobüs durağında hazır ve nazır olmak ve annem iş yerinden dönünce kaybolmaması, kötü yollara düşmemesi, gizlice kalelere girip kral sofralarında ziyafetler çekmemesi için ona eve kadar eşlik etmek bendenizin vazifesiydi. Anlıyormuş gibi yapın olmaz mı? Cici Netanya.
Kalabalık gülüyor. O anda kıdemli memur hikayesi ve incecik bileğindeki doksaya tedirgin tedirgin bakıp durması aklıma geliyor.
Olayın bir artısı daha varsa o da ben ellerimin üstünde yürüdüğümde annemi kimsenin fark etmemesiydi. Çaktınız mı köfteyi? Başındaki o örtü ve lastik çizmeleriyle isterse bütün gün 5 karış suratını yere eğip yürüsün. Kimse artık öyle tuhaf tuhaf, zira hep öyle baktıklarını zannederdi kendisine, bakmaz olurdu. Komşular onun hakkında ileri geri konuşmaz, erkekler panjurların ardından onu gözetlemezdi. Herkesin gözü daima benim üstümde olduğundan onu rahat bırakırlardı.
Kendisini durdurma girişimlerini baştan engellemeye kararlı bir şekilde makineli tüfek gibi soluk almamacasına sıralıyor sözleri. Seyirci ise durmaksızın kıpırdana pışırtı sesleri çıkararak adamla arasındaki görünmez çekişmeye fiziksel olarak tepki koyuyor.
Gelin görün ki baş aşağı yürüdüğüm benim tokatçı ihtiyar ayı pençenin bir şekilde kulağına gidiyor ve babam gözünü dahi kırpmaksızın beni eşek sudan gelinceye kadar dövüyor. Bununla da kalmıyor. Ailenin yüz karası olduğuma, kendisini rezil ettiğime, benim yüzümden insanların arkasından ona güldüklerine, saygı göstermediklerine dair mutat nutkunu çekiyor. Bunu bir daha yaptığımı duyacak olursa ellerimi kıracağını ve işi sağlama almak için beni avizeden tepe taklak sallandıracağını söylemeyi de ihmal etmiyor. Tepesi attığında babiş bir anda şair kesilirdi başımıza. Asıl bomba da saydırdığı şairane imgelerle gözlerindeki o bakışın birleşimiydi. Yemin ederim ömrünüzde böyle bir şey görmemişsinizdir.
Kıs kıs gülecek oluyor ama pek de beceremiyor.
Siyah bilyeler olur ya, bildiniz mi? Ufak siyah bilyeler ama demirden. O gözlerde bir sorun vardı. Ya birbirlerine çok yakındılar ya çok yuvarlaktılar. Bir şey vardı. O gözlerin içine 2 saniye bakınca küçücük bir hayvan çıka gelip evrimleşme sayacınızı bir anda sıfırlamış gibi zavallı hissederdiniz kendini.
Kıs kıs gülme hamlesi başarısızlıkla sonuçlandığından karnından yükselen o bulaşıcı kahkahasını cepheye sürüyor ve devinimlerini yeniden alevlendirme çabasıyla sahnede oradan oraya koşturmayı sürdürüyor.
Peki sen ne yaptın Dovale? Şu anda kendinize bu soruyu soruyorsunuzdur herhalde. Benim adıma nasıl endişelendiğinizi biliyorum. Küçük Dovale ne yaptı acaba?
Ne yapacağım? Ayaklarımın üstünde yürümeye geri döndüm. Sanki başka bir seçeneğim vardı da.
Babamın şakası yoktur. Ona bulaşılmaz. Ayrıca bizim evde şimdiye kadar anlamadıysanız diye söylüyorum. Tek tanrı inancı geçerliydi. O tanrı da bizzat babamdı. Yalnızca onun iradesinin hükmü vardı ve gıkınızı çıkarmaya yeltenecek olursanız bu sefer de kemer çıkardı sahneye. Şak!
Görünmez bir kamçıyla havayı dövüyor, boynundaki sinirler dışarı fırlıyor, yüzü bir dehşet ve nefret ifadesiyle çarpılıyor. Ne var ki dudakları ya da öfkeyle bakan gözleri bir tebessüm çiziyor ve bir an küçük bir çocuk görür gibi oluyorum. Babası kemerle üstüne saldırırken masayla duvar arasında sıkışıp kalmış küçük bir çocuk. Bir zamanlar tanıdığım, daha doğrusu besbelli zerre kadar tanımadığım, onun hakkında aslında ne kadar az şey bildiğimi, nasıl da yaman bir oyuncu. Tanrım, ta o zamanlar bile nasıl yaman bir oyuncu olduğunu, arkadaşlığımızın onun açısından nasıl insanüstü bir rol yapma çabası olduğunu giderek daha iyi anlıyorum. O küçük çocuğu görüyorum. Babasının onu dövdüğünü hiç söylemedi bana, ima dahi etmedi. Okulda dayak yediğinden bahsetmedi. Ya da birilerinin onun canını yakmayı başardığından. Tersine herkes tarafından sevilen mutlu bir çocuğa benziyordu. Beni daima soğuk, karanlık, bir nebze gizli kapaklı bir tarafı olan kendi çocukluğumdan, kendi evimden çekip çıkaran ve büyülü bağlarda ona doğru çeken şey de onun o gamsız, iyimser sıcaklığıydı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 88.